Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 25. ayrım. 15. bölüm. Rourke, Eve'in ofisine kadar gidemedi. Karısını koridorda camlı yiyecek makinelerinden birinin önünde buldu. Eve ve makine hararetli bir kavganın ortasında gibiydi. ''Sana gereken krediyi soktum seni kan emici, para yutucu şerefsiz.'' Eve, yumruğunu makinenin, eğer olsaydı kalbi olabilecek bir alana indirerek, söylediklerinin altını çizmeyi ihmal etmedi. Bu cihazı tahrip etmeye, şiddet uygulamaya ve saldırmaya yönelik her teşebbüs suçtur. Rourke, makineden yükselen neşeli ve melodik sesin karısının öfkesini iyice artırdığından emindi. Bu cihaz görüntüleme sistemine sahiptir ve rozet numaranızı kaydetti, Teğmen Eve Dallas. Lütfen tercih ettiğiniz ürün için gereken kredi miktarını para ya da kredi kodu olarak girin. Ve bu cihazı tahrip etmeye, şiddet uygulamaya ve saldırıya yönelik teşebbüsünüzü tekrarlamayın. Pekala, tahrip, şiddet ve saldırı teşebbüslerimden vazgeçiyorum. Gerçek icraata başlıyoruz. Eve'in sağ ayağını kaldırış pozisyonunu gören Rourke cidden sağlam bir uçan tekmeye hazırlandığını anladı. Ancak Eve hareketini tamamlayamadan Rourke aralarına girerek onu durdurdu. Teğmen, lütfen bana izin ver. ''O hırsız bok çuvalına tek kredi daha atmayacaksın.'' diye başlasa da Rourke'un krediyi attığını görünce sadece homurdanmakla yetindi. ''Şeker sanırım ha? Öğle yemeği yedin mi?'' ''Evet, evet, evet. Senin gibi insanlar onu teşvik ettiği sürece çalmaya devam edecek biliyorsun değil mi?'' ''Eve, sevgilim, o bir makine, şımarmaz, düşünme yeteneği yok. Sen hiç yapay zeka diye bir şey duymadın mı?'' ''Şeker ve çikolata dağıtan bir makinede hayır.'' Rourke seçimine girdi. ''225 gramlık Royal çikolata rüyasını tercih ettiniz. Bu ürün 68 kalori ve 2,1 gram yağ içermektedir. İçeriğindeki malzemeler soya ve soya yan ürünleri, yapay süt tozu ve Sweet Tea adıyla pazarlanan kimyasal tatlandırıcıdır. Choco Like adlı ürünün diyet versiyonudur.'' Rourke, ''Çok lezzetli ha?'' diyerek çikolatayı Eve uzattı. ''Bu ürünün herhangi bir besleyici değeri yoktur. Bazı bireylerde uyku bozukluğu ve huzursuzluk hissi yaratabilir. Ürünün ve gününüzün keyfini çıkarmanızı dileriz.'' Eve, ''Canın cehenneme!'' diyerek paketi açtı. ''Yine şekerimi çaldılar. Oto aşçımın arkasına sıkıştırmıştım. İki paket gerçek mal. Bu uyduruk kimyasal kopyadan değil. Orayı da bulmuşlar. Er ya da geç onları yakalayıp kafa derilerini yüzeceğim. Yavaş yavaş hem de.'' Yine de aldığı ilk ısırıkla keyfi biraz yerine geldi. ''Sen ne yapıyorsun burada?'' ''Sana tapmakla meşgulüm, kesinlikle.'' Rourke kendine engel olamayarak Eve'in yüzünü ellerinin arasına aldı ve dudaklarını sertçe öptü. ''Tanrım, senden önce ne yapıyordum ben?''
''Kes şunu.''
Eve, içinden yükselen sıcaklığa rağmen gözleriyle hemen koridoru taradı. Kendilerini gören ya da dinleyen birileri olup olmadığını kontrol etti. Gören birileri varsa bir hafta boyunca dillerinden kurtulamazdı.
''Ofisime.''
''Memnuniyetle.'' Rourke ofise Eve'in hemen arkasından girdi. Sonra onu kendine doğru çevirerek dudaklarını çok daha derin ve uzun bir şekilde öpmeye başladı. Eve, kalbi hızla çarpmaya başlarken dudaklarının arasından ''Görevdeyim.'' diye mırıldandı. ''Biliyorum. Bir dakika.'' Rourke, ''Bir gün onu böyle sevmeye, ona karşı hissettiğim arzunun böyle yoğunlaşıp boğazımdan beni kavramasına alışabilirim belki.'' diye düşündü. Ama o zamana kadar bu çılgınca arzunun keyfini çıkaracaktı. ''Pekala.'' Geri çekilerek ellerini Eve'in omuzlarından ellerine doğru indirdi. ''Bu beni bir süre idare eder.'' Eve başını sallayarak ''Aklımı başımdan alıyorsun.'' dedi. ''Tanrım, sahte çikolatadan çok daha iyi.'' ''Eve, sevgilim, İltifat ediyorsun.'' ''Evet, tamam, çok eğlenceliydi ama birazdan briefing var. Niye buradasın sen?'' ''Sana şeker almak için gelmiştim. Bu arada Peabody ve McNab'in atıştıklarını biliyor musun? O kelimeden nefret ediyorum. Olacağını söylediğim şeyler olmaya başladı. Ve McNab'e tavsiyeler verip durduğun için aslında hepsi senin hatan. Peabody'yi bir sakinleştirici alıp uzanması için revire göndermek zorunda kaldım. Neler olduğunu konuşmadınız mı?''
''Hayır, hayır, konuşmadık ve konuşmayacağız.''
''Eve?'' Rourke'un ses tonundaki kınama Eve'i daha çok kızdırdı. ''Biz burada çalışıyoruz. Bilirsin, hani cinayet ve katiller, kanun ve adalet gibi şeyler.
Dolu dolu olmuş gözlerle etrafta dolaşırken ne yapmamı bekliyordun peki?
Rourke sadece dinlemeni deyince Eve yelkenlerini indirdi.
Oh tanrım!
Rourke muzip bir tavırla her neyse diyerek devam etti.
Magda ve tayfasıyla bir akşam yemeği sözüm olduğunu söylemek için geldim. Magda senin de gelmeni çok istiyor ama ben büyük ihtimalle işe takılacağını açıkladım. Artık gitsem iyi olur.
Eve iç geçirerek başını salladı. Yemeğin nerede ve ne zaman olduğunu söylersen ve ben de vakit yaratabilirsem belki uğrayabilirim.
Kendini sıkıştırmanı istemem.
Biliyorum, vakit yaratabilirsem dedim zaten. New York zirvesinde 8:30.
Teşekkürler.
Eğer 9:15'te orada değilsem gelmeyeceğim demektir.
Pekala, uzman danışman olarak bilmem gereken bir gelişme var mı?
Pek bir şey yok ama briefing'e katılabilirsin.
Katılamam. Şehir merkezinde bir toplantım var. Belki bu gece özel bir briefing verirsin bana.
Eve'in elini alarak yiyecek makinesini yumruklarken yaraladığı noktaları öptü.
Günün geri kalanında başka bir cansız varlıkla kavga etmemeye çalış.
Rourke çıkarken Eve arkasından ha ha diye seslendi. Sonra kapıya doğru giderek Rourke'un uzaklaşmasını izledi. Çikolatanın kalan kısmını ağzına atarken harika kalçaları var diye geçirdi içinden. Sonra kendini toparlayarak içeri girdi. Briefing için gereken dosya ve diskleri alarak konferans odasına gitti. Odayı hazırlamaya daha yeni başlamıştı ki Peabody içeri girdi.
Ben hallederim teğmenim.
Eve, yardımcısının gözlerinin kuru, sesinin normal ve sırtının dik olduğunu fark ederek rahatladı. Ağzını açıp ona daha iyi olup olmadığını sormak üzereyken bunun tehlikeli olabileceğini düşünerek vazgeçti. Bu tarz bir yorum ya da soru insanı berbat bir diyaloğun içine bir bataklık gibi çekebilirdi. O yüzden Peabody, diskleri ve güncellenmiş raporları sandalyelerin üzerine yerleştirirken ağzını sıkıca kapayarak onu izledi.
Basın toplantısını da kaydettim efendim. Onu da yüklememi ister misiniz?
Hayır, diski eve götürürüm. O kişisel keyfim için. Sen izledin mi?
Evet. Konunun etrafında gezinip durdular. Sonra Nadine onları operasyon prosedürüyle ilgili soru sorarak köşeye sıkıştırdı.
Yani hedefin binada olup olmadığını teyit etmeden mi içeri girdiniz yani gibi bir şey sordu.
Jacoby bunu da kaynatmaya çalışıp operasyon süreciyle ilgili yorum yapamayız gibilerinden bir şey söyledi. Sonra Nadine yine ünlü bir kiralık katil olan hedefi parmaklarının ucundan kaçırdıklarını söyleyerek adamın karmaşık ve pahalı bir operasyondan paçayı sıyırabildiğine dikkat çektikten sonra bu konuda ne düşündüğünü sordu.
Her zamanki Nadine işte.
Evet, soruyu da çok kibar ve sempatik bir tavırla sordu. Jacoby daha neler olduğunu anlamadan diğer muhabirler balyozlarını indirmeye başlamıştı bile. Hepsi çıldırmış gibi sorular sormaya başladı. Toplantıyı 10 dakika erken bitirmek zorunda kaldılar.
Medya 1, federaller 0 ha?
Sıfırın altında. Belki iki ajanın aptallığı yüzünden bütün federal büroyu suçlamak adil değil ama...
Belki değil, fakat şu anda bu durum işimize yarıyor.
Eve, Feeney'in hızla odaya girmesiyle kafasını çevirdi. Feeney, bütün dişlerini gösteren bir gülümsemeyle elinde tuttuğu diski sallıyordu.
Taze bir veri geldi. Şarkı söyler gibiydi.
Tam bir bomba. Bakalım federaller bir daha bizim yetki alanımıza girebilecekler mi?
Üstünlük bizde artık. Özel ajan Stove kurbanlardan birini tanıyormuş. Şahsen.
Nasıl yani?
Üniversitede birliktelermiş. Bazı dersleri birlikte almışlar. Aynı kulüplere üyelermiş. Ve kurban yurt dışına gitmeden önce 3 ay boyunca oda arkadaşıymışlar.
Oda arkadaşı mı?
Ajanın profilinde nasıl görmedim bunu?
Çünkü Stowe profilinde bu bağlantıdan bahsetmemiş. Bilgiyi saklamış.
Eve elindeki yeni silahın sıcaklığını hissediyordu ama sonra durdu ve Feeney'in yüklemekle uğraştığı diske baktı.
Sen veriyi nereden buldun?
Feeney bu soruyu soracağını biliyordu. O yüzden diski önceden kendi bilgisayarına da yüklemişti.
İsimsiz bir kaynak.
Eve'in gözleri kısıldı.
Rourke.
Yani birden... FBI dosyalarına girip ajanların kişisel dosyalarına ulaşabilen bir kaynağın oldu ha?
Feeney neşeyle öyle görünüyor dedi.
Ben de şaşırdım. Disk öylece masamda beliriverdi. İsimsiz kaynaklardan edindiğimiz verileri kullanabilmemize engel bir kanun yok. Herhalde FBI'daki bir köstebekten gelmiştir.
Eve Konuyu uzatıp onu sıkıştırabilirdi. Ama eğer Feeney diskin Rourke'dan geldiğini biliyorsa bile asla kabul etmeyecekti. "Tamam, bir bakalım." İçeri giren McNabb'i görünce "Geciktin," dedi. "Özür dilerim, teğmenin bir şey çıktı." İlerleyerek bir sandalyeye oturdu ve odadaki herkesin Peabody'ye bakmadığını fark etmesini sağladı. Peabody de aynı şekilde kendinin ona bakmadığının fark edilmesini sağlıyordu. Sonuç olarak odadaki atmosfer iyice gerilmiş, içeride buz gibi bir hava esmeye başlamıştı. Eve ve Feeney birbirlerine acı dolu bir bakış attılar. "Elinizdekiler güncellenmiş raporumun çıktısı. Sylvester Yost'un kullandığı yeni bir takma isim var elimizde." Eve dönerek cinayet panosunu işaret etti. Panoda Yost'un farklı resimleri ve isimleri, bilinen kurbanları, cinayetlerin yerleri ve suç mahallinde bulunan deliller vardı. Eve, "Bu yeni takma ismi araştırdım," diyerek devam etti. "Bilgisayar, Martin K. Rose verilerini ekrana taşı. Şahsın bu karakteri çok büyük bir özenle geliştirdiğini fark edeceksiniz. Bütün kimlik kartları, kredi kartları, ikametgah adresleri mevcut. Elbette adresler düzmece. Bu isim altında vergi dosyaları tutmuş, sağlık sigortası ve pasaport almış. Bu aktivitelerin bazılarını diğer sahte kimlikleriyle de yapmış ama bugüne kadar teşhis ettiğimiz hiçbir kimliğinde bu kadar faaliyeti bir arada gerçekleştirmemiş. Bence bu onun emeklilik kimliği. Devlet güvenlik sistemi ya da diğer güvenlik sistemlerinin dikkatini çekmeden temiz ve normal tuttuğu bir kimlik bu. Eğer becerikli bir hackersa oradan buradan veriler toplayarak böyle bir kimlik yaratabilir," dedi McNabb. "Doğru. Kimliği teşhis ettiğimizi bilmiyor. Takip edeceğimiz kimlik bu. Kesinlikle dikkat çekmeyeceğiz. Bu şahıs hakkındaki tüm araştırma ve takipler üçüncü seviyede devam ettirilecek. Bu isimle emlak alıp sattığını düşünüyorum. Araştırıp bulun." "Briefingden sonra hemen araştırmaya başlarım," dedi McNabb. "Yost'un teşhis edilen kurbanları ile ilgili genel verileri araştırıyor, ölmelerini kimlerin isteyebileceğine dair olasılık çalışmaları yapıyorum. Birkaç somut veri geldi elime ama harekete geçmemize yetecek kadar güvenilir bir şeyler yok henüz. FBI'daki dostlarımızın aksine biz kitaba uygun devam edeceğiz. Emin olana kadar harekete geçmek yok. Bunun kadar deneyimli ve becerikli bir adamın sağlam yedek kimlikleri vardır. Onu ürkütürsek, Rose'dan da vazgeçer ve hiç bilmediğimiz bir kimliğe geçer. Bırakalım kendini güvende hissetsin. Şimdi Yüzbaşı Feeney'in büyük bir sürprizi var." Eve başını Feeney'e doğru sallayarak briefingin idaresini ona devretti. Feeney ellerini birbirine sürterek ayağa kalktı ve Rourke'un ulaştığı verileri aktarmaya başladı. McNabb neredeyse sandalyesinde zıplıyordu. "Bu harika." Peabody McNabb'e küçümseyen bir bakış yollayarak "Sanki harikadan anlarsın," dedi. McNabb ilk kırılanın Peabody olmasından öyle memnundu ki hakareti duymazdan geldi. "Benim göbek adım harika. Bu dosyalara nasıl girdin?" Feeney basık burnunu kırıştırdı. "Bu resmi dosyalara girmek ya da girmeye teşebbüs etmek federal suçtur. Veriler bana isimsiz bir kaynak tarafından ulaştırıldı. Hiç dikkat çekmeden bu kadar derinlere inebildiğine göre kaynağında bir federal olduğunu düşünüyorum." Eve usulca "ve domuzlar da uçar" diye mırıldandı. "Bilgi elimize nasıl geçmiş önemli değil. Şu anda elimizde. Ama bir araç olarak elimizde, bir çekiç olarak değil," diyerek etrafındaki yüzleri ve bu yüzlerdeki hayal kırıklığını izledi. "Feeney, bunu kullanarak Stowe'la özel bir görüşme ayarlamak istiyorum. Sicili kusursuz. Ve onun resmi evraklarında yalan beyanda bulunduğu veya bilgi sakladığı üstlerinin kulağına giderse, ceza aldığı gibi siciline de kocaman kara bir leke bulaşır. Anında bu soruşturmadan alınır ve muhtemelen geçici bile olsa, cehennemin dibinde bir yerde masa başına gönderilir. Stowe bunu istemez. Bunu öyle istemiyor ki bence pazarlık yapmayı kabul edecek. Canı çıkana kadar sıkıştırmanın benim için bir mahsuru yok. Ayrıca sevgili dostumuz özel ajan Jacobi'nin de tam bir kuş beyinli olmasa da sınıf sıralamasının sonlarında olduğunu göreceksin. Profili ortalama bir zeka, kibir, hırs ve otorite öfkesi gösteriyor. Bunların hepsini harmanlayıp ortaya çıkan şeye bakarsan tehlikeli bir adam görürsün. Bu işi batıracak biri varsa o Jacobi olacak. Ben Mira'dan ona bir bakmasını ve ne düşündüğünü söylemesini isteyelim derim." "Disk sana geldi," dedi Eve. "Sen bilirsin. Şimdi odasılık hesaplamalarının sonuçlarına bakalım. Eve dosyayı duvar ekranına yansıttı. %98.8 Yost'un kontratı tamamlamaya çalışacağını görüyorsunuz. Adamın iyi bir ünü var, bu ünü gölgelemek istemeyecektir. Sonraki hedefine doğru ilerleyecek ve programına sadık kalmaya çalışacak. İlk ikisi birbirine çok yakın zamanlarda oldu. Üçüncünün 24 saat içinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yine olasılık sonuçlarına göre Yost şehirde veya da ulaşım bakımından şehre yakın bir yerde. Ama bu durum sanki hedefinin de şehirde ya da civarında olduğu varsayımından yola çıkarak hesaplandı. Bu durumdan emin olmamız mümkün değil. Dolayısıyla da sonraki hedefini korumaya başlamamız imkansız. Eve tekrar ekrana baktı. Yani üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve bekleyeceğiz. Daha sonra briefingi bitirerek görevlendirmeleri yaptı ve ertesi sabah 8'de olacak briefingi duyurdu. Mesai bitimine bir saat kaldı. Eğer o zamana kadar bir şey çıkmazsa bugünlük yeter diyorum. Herkes biraz uyusun ve yarın sabaha enerjik bir biçimde başlasın. Bana uyar ama uyku kısmı değil, bir randevum var da. McNabb sırf bunu söyleyebilmek için briefingin en sonuna kadar beklemişti ve Peabody'nin tepkisini görmek için, arkasına dönmemek için insanüstü bir gayret harcıyordu. Ama Eve Peabody'nin tepkisini gördü. Ani bir şaşkınlıkla irkilme, ilk kızgınlığın hızla öfkeye dönmesi, sonra buz gibi bir umursamazlık. Onu tanımayanların, yaranın üstünü kapadığını fark etmeyecekleri buzdan bir zırh diye düşündü Eve. Lanet olsun. Eve, soğuk bir ses tonuyla, ''Eminim hepimiz senin için çok mutlu olduk.'' dedi. ''Sabah 8'de bu konferans odasında. Çıkabilirsiniz.'' Konuşurken gözlerini McNabb'den ayırmıyordu ve dedektifin biraz büzülerek çöktüğünü görmekten büyük bir keyif almıştı. McNabb doğrulmaya çalışarak odadan çıktı. Feeney gözlerini devirerek arkasından çıktı. Hızlanarak ona yetişti ve dedektifin kafasına elinin iç tarafıyla bir şaplak attı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 250. Devamı 26. ayrımda.